Açık Gazete.
Kainat. Bugün 5 Eylül Çarşamba. Yıl 2018, ay 9, gün 248, Hızır 123.
1439 Hicri Zilhicce 25, 1434 Rumi Ağustos 23.
Susurluk, Ayran, Sanat ve Kültür Şenliği 1989.
Günün sözü. Hareket doğumdan ölüme kadar herkese lazımdır. Bu tıpkı yüzünü yıkamak gibi her yaşta yapılması zorunlu bir görevdir. Selim Sırrı Tarcan.
Günün tarihi. 74 yıl önce bugün, yani 5 Eylül 1944'te Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ekonomik bir birlik kurdu. Bu Avrupa'da kurulan ilk gümrük birliği ve işçilerin serbest dolaşımını kabul etmiş birliktir. Benelux ülkeleri adı verilen birlik üye devletlerin isimlerinin başlangıçlarından oluşmuştur ve Avrupa Birliği'nin öncüsü sayılır.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Hasta acá tengo magia para dar infinito, tengo hilos para hacer realidad. Ella tiene un espacio en la tierra, tiene un lugar en el cielo donde puedo dormir. Todo el futuro está en la yema de un dedo. Todo este tiempo ya me trajo hasta acá. Tengo magia para dar infinito. Tengo hilo para hacerme lugar. Thank you.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışı Kanaku ve El Tigre ikilisinden yaptık. Manios de Aranya, yani örümcek elleri anlamına geliyor yanılmıyorsam. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim, örümceklerden bahsedecek.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Örümcekler. Sabaneta köyünde ona örümcekçi diyorlardı çünkü sokaklarda örümceklerini satarak dolaşıyordu. Dişleri olmayan yaşlı kadınlar için sıcacık örümcekler. Güzel kızlar için lezzetli örümcekler. Ama o çocuğun sattığı örümcekler tüylü bacaklı değildi. Kimseyi ağlarıyla yakalamıyorlardı, kimseyi zehirlemiyorlardı ve seviştikten sonra erkeklerini yeme gibi kötü alışkanlıkları da yoktu. Hugo Chavez'in ninesinin torunu satarak aile bütçesine katkıda bulunsun diye papaya suyuyla yaptığı şekerlemelere neden böyle dendiğini kimse bilmiyor.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugün 1945'te bugün Iwa Toguri Dakino, Japon-Amerikan melezi birisi, Tokyo Rose diye adlandırılan bir Japonya lehine radyoda propaganda yapan bir casus olarak nitelendirilmiş ve Yokohama'da tutuklanmış.
Kendisi İngilizce yapıyormuş bunları. O gemilerdeki yayın dalgaları arasında sızarak Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında nasıl yenildiğini ve bu yenilgi sonrasında da ne şekilde başına gelebilecek olan felaketlerle karşılaşacağını askerlere gemideyken anlatıp morallerini bozmaya çalışıyormuş.
Tokyo'nun gülü.
Evet, 2006 yılında da hayatını kaybetti Iwa Toguri
Akino,
özür dilerim.
1972'de de Münih katliamı diye adlandırılan olay, bir Filistinli grup, Kara Eylül diye bilinen bir Filistin terör grubu, 11 İsrailli atletinin Münih Olimpiyat Oyunları sırasında saldırıda rehin aldı. İkisi saldırıda öldü. 9'u da ertesi gün öldürülmüştü. Önemli bir terör olayının yıl dönümü. 2012'de de Afyon'da bir cephane mühimmat bulunan, büyük çapta mühimmat bulunan bir cephane, askeri cephane patladı ve 25 askerin ölüp 4 askerin de yaralandığı haberi vardı. Kaza oldu, sonucu ortaya çıktı değil mi?
Yani evet.
Açıklama, resmi açıklama öyleydi. 2012'de 6 sene olmuş tam. Üzerinden geçelim. Tarihin önemli büyük kazalarından biri ama ihmal çıkmadı galiba. Ya da en azından kimse ihmalden yargılanmadı hatırladığım kadarıyla. Avrupa'nın önde gelen haber ajansları da yayınladıkları ortak bir açıklamayla internetin en büyük devleri Google ve Facebook'u medyada çıkan haber ve içerikleri sömürmekle suçlamışlar. Bu da günün en önemli medya haberi olabilir. Yani bütün bilgilerimizin hepsi fake news olarak düzenleniyor denebilir.
Evet, bu Afyon'daki patlamayla alakalı olarak son haber takibi yapan ya da bu konuyla alakalı hayatını kaybeden insanların yakınlarına mikrofon uzatan gazetelerden, soru soran gazetelerden biri de Cumhuriyet Gazetesi'ydi. Çok fazla öyle gazete yok. Cumhuriyet Gazetesi'nde 1 Eylül'de yapılmış olan Dünya Barış Günü vesilesiyle 1 Eylül'de yapılmış olan mülakatların bir tanesi de Afyon'daki cephanelik patlamasında 5 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan'a sorulmuş olan bir soru üzerine yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ne artık barış gelsin diyordu Ali Taştan. Artık şehit haberi gelmesin, dinimiz, markamız, her şeyimiz güzellikten yana kullanalım demiş. Ülkemizi kötü art niyetli insanlardan kurtarmak nasip olur inşallah diye konuşmuş. 1 Eylül kendisinin doğum günüymüş. Oğlum ise 5 Eylül'de şehit düştü. Bu ülkede adalet ve hukukun olmadığına inanıyorum demiş. Adalet demek gurur, haysiyet, yaşamak demek. Umarım bizim bir gün bizim ülkemize de gelir diye konuşmuş. Ali Taştan'ın, Tolga Taştan'ın babası, hayatını kaybeden asker Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan.
Evet, Tolga Taştan hayatını nasıl kaybetti?
Afyon'daki cephane patlamasında.
Evet. Orada ihmal olduğuna dair de epey söylenti vardı. Yazılarda, haberlerde çıktı ama bilmiyoruz. Evet. Şimdi diğer günün haberlerine bakalım. Bol bol gene yolun sonuna doğru gidildiğini, hızla yaklaşıldığını gösteren çok sayıda haber var. Yani gezegenin geleceği büyük tehlikede. Biz de günlerdir o haberlerle başlıyoruz ve devam ettiriyoruz aslında. Cumartesi günü de bütün dünyada, dünyanın bütün ülkelerinde, 70'ten fazla ülkede aynı anda ya da farklı anlarda ama cumartesi günü iklim adaleti, özellikle de yoksul kesimleri, yoksul ülkeleri, zengin ve yoksul ülkelerdeki en yoksul kesimleri başta vuran ve yoksul zor durumda olan, mesela kadınlar gibi, gençler gibi durumdaki insanları da daha çok vuran bir iklim felaketinden bahsediyoruz. Hızla gidiyor. Onun bolca haberi var. Bir yandan da savaş haberleri, İdlib bombardımanı haberleri de var. Rusya'nın Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi, yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'dayken, ilk temaslarını yaparken Rusya'da beklenen İdlib operasyonuna başlamış. 22 gün aranın ardından hava bombardımanı başlatıp Cisr es-Şur kasabasının da aralarında olduğu birden fazla noktayı vurmuş. Böyle bir tehlikeli durumlar var. Şimdi önce tekrar havaya dönelim. Hava, su ve iklim, gezegen haberleri. Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu çıkmış durumda. Dev dalgalar yaratmış. Jebi adını taşıyor tayfun. Büyük heyelanlar, toprak kaymalarını da tetiklemiş. Rüzgar şiddeti saatte 170 kilometrenin üzerine, 172 kilometreye çıkmış. BBC'den yaklaşık 2 saat önce aldığımız bir haber bu. Osaka Bay'de bir tanker köprüye sürüklenmiş. Osaka Körfezi'nde. Tokyo'da da, Kyoto'da da bir tren istasyonunun çatısı çökmüş. On binlerce kişi elektrik kesintisinden etkilenmiş ama ölen ya da yaralanan yok. Ne iyi ki. Yetkililerden uyarılar geliyor. Güvenli bölgelere sığının, kaçın diye. Shikoku adasında öğle saatlerinde çıkan büyük bir fırtına toprak kaymasına, heyelana neden olmuş. Ve sonra da Japonya'nın en büyük adası Honshu'ya kaymış. Kuzeye ilerledikçe zayıflaması bekleniyor.
Eğlence parkını kapatmışlar. Universal Studios Japan kapatılmış. Evet. Aynı zamanda uçuşlar ve trenler, vapurlar da iptalmiş. Japonya'da böyle.
Neyse ki başbakan hemen bir açıklama yapmış. Shinzo Abe.
Yayın yasağı getirdik mi demiş.
Yok. Yani şey yapın, temkinli olun, kendinizi koruyun demiş. Çok yerinde bir uyarıda bulunmuş. Böylece koruyacak işte. Ama hele ilgili olarak petrol ve diğer fosil yakıtların yasaklanması, karbon salımlarının azaltılması konusunda tek kelime duymuyoruz. Çünkü
abeden mi?
Abeden. Çünkü o da enerji devleriyle yakın ilişki halinde olan politikacılarından biri, bütün dünyada olduğu gibi. Tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde dev dalgalar, yani tsunami denebilir mi bilmiyorum ama oluşmuş. Bakalım, bu da son 25 yılın, yani Japonya ve Çin, Tayvan filan o bölgeler, Pasifik ciddi şekilde şeylere açık, fırtınalara, tayfunlara. Çok tayfun zaten Çince bir kelime bildiğim kadarıyla.
Tayfun.
Jack London'ın da Tayfun diye bir romanı var.
Geçtiğimiz Şubat ayında bir kavga olmuş. Daha doğrusu kavga değil tabii ki. Birbirlerine hafif böyle bir kinayeli şekilde laf dokundurma gerçekleşmiş Birleşmiş Milletler üst düzey temsilcilikleri tarafından. Japonya Dışişleri Bakanı Kono'ya iklim değişikliği danışma panelinde gerçekleşmiş bu olay. Karbonsuzlaşma sürecine dikkat çekilen uyarılarda enerji ve iklim politikasına yöneltilen eleştirilerin dikkate alınıp Paris Anlaşması'nın gerektirdiği şekil ve hızda Japon sanayisinin karbonsuzlaşması gerektiği iletilmiş. Bu konuda herhangi bir adım atılıyor mu tam olarak bilmiyorum. Atılsaydı böyle bir şey neden iletilirdi? O da ayrı.
Şüphesiz ki atılmıyor. Ya artık panele, bunda şey yok yani.
Panele katılan üyelere göre mevcut politikanın devamı halinde Japonya'nın diplomatik etkisinin dünya ülkeleri üzerinde azalacağı ve sanayide rekabetin azalabilme ihtimali de bulunmakta olduğunun altı çizilmiş. Japon Bakanı bir takım uyarılarda bulunmuş. Çünkü Japonya hızlı hareket etmiyormuş bu konuda.
Evet, yani gezegen boyutunda insanlık tarihindeki en büyük meydan okuma karşısında siyasi iktidar en sıkı şekilde ve acilen harekete geçmek zorunda derhal. Artık ciddi olma zamanı. Gezegen boyutunda büyük bir felaketin içinde yaşamaktayız diyordu. 200 uluslararası evet. Şahsiyetten oluşan bir topluluk Fransa'da, ama Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Almanya gibi ülkelerin bütün şeyleri, sinemacıları, oyuncuları, tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, fizikçileri, biyologları, astrofizikçileri bunu söylemişlerdi. Bunun etraflıca bunu zaten tümünü, kısa bir metin zaten, fevkalade çarpıcı ve etkileyici bir metin. Onu da çevirip internet sitesine de koyuyoruz ya da
koyulu.
Küresel ısınma, canlı türlerinin müthiş boyutta yok oluşu, biyolojik çeşitliliğin çöküşü, toprakların, suyun ve havanın derinlemesine kirlenmesi, ormanların hızla kayba uğraması ve bütün bunlar ürkütücü işaretler. Şu andaki hızla gidilirse birkaç on yıl içinde geriye neredeyse hiçbir şey kalmayacak diyorlar. Çok etkileyici bir metin. İnsanlar ve canlı türlerinin büyük çoğunluğu kritik noktada. Hiçbir şey olmamış olsun demek için artık çok geç diyorlar. O bir miktar olan oldu. Çöküş süreci başlamış durumda. Ne var ki en kötüsünün önüne geçmek için hala çok geç değil diye devam eden bir metin. Ondan tekrar bahsedeceğiz ama her kulaklara küpe olması gerekirken pek öyle bir anlayışa rastlamıyoruz. Emmanuel Macron da ciddi şekilde eleştirilere uğruyor. Fransa Cumhurbaşkanı çok az şey yapıyor. Yeni çevre bakanını da atadı Blo'dan sonra. François de Rugy, nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Rugy ya da Rugy olacak. Eski Yeşiller Partisi üyesi. Son anda La République En Marche Partisi'ne, iktidar partisine bir geçiş yapıyor son anda. Ve şimdi bakanlık onun yüzüne güldü ama ne kadar etkili olacak bilinmiyor. Şimdi bu Japonya
konusunda ufak bir ekleme yapacaktım ben. Tamam. Son 25 yılın en şiddetli tayfunu olarak söylenen Japonya'daki aynı zamanda geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya tarihinde görülmüş en büyük sıcaklıkların da yani kayıtlara geçtiğinden bahsediyorduk burada Açık Gazete'de.
Birçok insan ölmüştü değil mi?
Evet, Tokyo'nun kuzeyindeki Kugoyama'da 41.1 derecede ölçülen hava sıcaklığı ülkenin tarihindeki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ülkenin merkezindeki Nago şehrinde 39, başkent Tokyo'da 37'ye kadar çıkan hava sıcaklıklarından ötürü insanlar hayatını kaybetmişti. 11 kişi yazıyor buraya da, ama biraz daha detaylı bakarsak belki daha
belki
fazla insan olabilir.
Fazla olabilir. Kuzey kutbunda derinlikledik. Kutup merkezine doğru gidilirken 32,2 evet. 22 ya da ölçüldüğünde hatırlatalım. Kuzey Kutbu'ndan bahsediyoruz.
Tokyo'da cumartesi günü, yani bir cumartesi günü içerisinde, sadece bir gün içerisinde yani 3099 sefer yaparak kayıtlara giren en fazla ambulans seferi de görülmüş. Evet. İnsanlar evlerde, sokaklarda baygınlık geçirmişler ama endişeye mal yok. Japonya aynı zamanda uzay asansör projesini teste çekmiş yakın zamanda.
Ayrıca da Shinzo Abe'de zaten kendinizi koruyun, tahliyeye hazır olun dedi. Mesele yok. Yani o zaman mesele yok. Hindistan'da da büyük sel felaketi başladı. Devam ediyordu. Kerala'da felaket, 400'den fazla insan hayatını kaybetti Haziran'dan bu yana. 1 milyon kişi evsiz kaldı. Evlerinden uzakta yaşıyorlar. Binlerce kişi çadırlara yerleştirildi. Ve şimdi sel felaketinin ardından sıçan humması salgını başlamış.
Ama yılan vardı en son.
Yılan da vardı. Evet, 2 günde 11 ölü yalnız. Sıçan humması denen şeyden ilk defa duyuyorum. Kara veba gibi bir şey herhalde. Yani sorarsınız tıp erbabı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, dinleyicilerimize, sıçan hummasını ben şahsen duymamıştım. Sağlık Bakanlığı yetkilisi de sellerden sonra su yoluyla bulaşan kolera, tifo, ishal, sarılık ve sıçan humması gibi hastalıkların ortaya çıkmasını bekliyorduk demiş. Yani insanlar çadırlarından evlerine dönmeye başladı ancak klorlanmış birçok evde sel suları hala çekilmedi. Bu yüzden hastalık kaçınılmaz demiş.
Öyle miymiş?
Orta çağda kara veba, kara ölüm denen hıyarcıklı veba salgından bahseder gibiyiz. 13 bölgeden 5'inde, selden etkilenen 13 bölgeden 5'inde sıçan humması görülmüş. Bölgedeki tüm hastanelerde penisilin var. Genelge gönderdik demiş. Bak rahatlamış.
Asıl rahatlatacak haber de BBC Türkçe vermiş. Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Sardar Bahabal Patel'in heykeli tamamlanmak üzereymiş. Ahmedabad şehrine dikilen heykel tam 182 metre boyunda dünyanın en büyük heykeli olarak kayıt, rekor kırmak üzereymiş. Kayıtlara geçmek Sardar üzereymiş.
Belki Türkiye'den aşarız sonra Alparslan'ın filan heykeli. Leptospirosis sıçan hummasının adı. Bilimsel adı, sıçanlarla ya da hayvanların vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Bakteri vücuda derideki kesiklerden ya da göz, burun ve ağızdan girebiliyormuş. Ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, kusma ve ishal belirtileri var. Türkiye'de de şarbon
evet
var.
Her gazetenin internet sitesinde neredeyse şarbonla et nasıl anlaşılır, tedavisi nedir şeklinde haberler çıkmaya başlamış.
Evet, bayağı ciddi yaygınlaşıyor. Ürkütücü bir boyutu var.
Evet.
Biz oradan devam edelim. Charles Keeling'in şeyini biliyorsun, grafiğini, dünyanın en basit çocuk oyuncağı gibi bir grafik var. Atmosferdeki sera gazı, karbondioksit ve benzeri gazların yoğunluğunu ölçüyor. Mauna Loa'da 60 yıl önce başladı. Olağanüstü bir bilim insanı olan Charles Keeling karbondioksiti temiz havada 3400'de Mauna Loa'da Hawaii'de ölçmeye başladı. Aradan 60 yıl geçmiş durumda. 1958'de ilk ölçtüğünde kaç parçacıktı?
Kaçmış efendim?
315. Yani ppm deniyor ona. Milyonda parçacık sayısı. Karbondioksit atmosferde. Fakat şaşırmıştı. Çünkü ölçüyor bakıyor her ölçüşte yükseliyor. Her ölçüşte yükseliyor. Ve inanılmaz bir Keeling Curve dedikleri böyle testere gibi 6 ayda bir inip çıkıyor tabii. Kuzey yarıkürede bitkilerin solumasından dolayı karbondioksit, ama böyle testere dişini ağzı gibi yukarı doğru ama büyük yükseliş var. Şimdi ne kadar? 410'un üzerine çıkmış durumda. 315'ten 415'e doğru gidiyor. Yani 160 yılda bu kadar ve şu anda kaç yıldan beri en yüksek seviyeye ulaştığını biliyoruz değil mi? Hatırlıyor musun?
Ne kadarmış efendim?
800 bin canım, fazla değil. 800 bin yıl önceymiş bu kadar yüksek oldu dünyada en çok. Sen hatırlıyor musun o zamanları?
800 bin yıl önceymi?
Yıl öncesini.
Tabii.
İşte öyle. Yani çok küçük bir parçacıktan bahsediyormuş gibi, yükselmeden bahsediyormuş gibiyiz. Ama pek öyle değil. Çünkü iklim üzerinde muazzam etkileri oluyor. Yeryüzünde daha fazla ısıyı hapsediyor. ve sürekli yüksek hararete sevk ediyor dünyayı. Karbondioksit, havadaki karbondioksit şimdi o kadar yüksek ki artık şeyler gazı absorbe edemez hale gelmişler. Ormanlar, bitkiler, ağaçlar birkaç yüzyıl önce olduğu gibi ve giderek dünyanın denizlerine çok daha fazla karbondioksit geliyor. O zaman da muazzam asitlenme oranı, ki o da rekor seviyelerde, yüz binlerce yıldır görülmüş en yüksek seviyeye ulaştı ve böylece şoke edici bir durum çıktı ve sonu yok bunun. Böyle de bir durum var. Weather Watch diye bir hava gözlem sitesi var. Oradan aldığımız bir bilgi, Jeremy Plaster yazmış Guardian'dan. Bir de ayrıca yeni bir aplikasyon gelmiş. New York Times'ın California, Berkeley, Chicago ve Rutgers üniversiteleriyle Rhodium Group diye bir gruptan iklim uzmanları, iktisatçılar, ekonomistler ve veri çözümleyicileriyle birlikte bir çalışma olmuş. Ve belli bir yıldan bu yana, 1965 galiba.
Evet.
60 mı yoksa, 1960'tan beri belki de bu yana yaşanan sıcaklık değişimlerini ve bundan sonra bu değişikliklerin nasıl seyredeceğini şehir şehir gösteriyor. Bir internet sitesi var, giriyorsunuz, o şehirde şimdiye kadar yaşanan sıcaklık artışını öğreniyorsunuz ve uzmanların tahminlerine göre bundan sonra yaşanacak sıcaklık değişimlerini de inceleyebiliyorsunuz. Ekstrem sıcaklık 32 derece deniyor. Onun üzerindeki sıcaklıklar kaç gün yılda yaşanıyor ve bundan sonra kaç gün yaşanması beklendiği bilgileri var. İstanbul için baktım, çok şey yapamadım, fazla bakmamayı tercih ettim.
Evet, bu aralar
doğduğumuz şehirde durum böyle yani. Yani artık ciddi olma zamanı, gezegeni kurtarma çağrısı geliyor diye söyleniyor ama öte yandan da Martı projesi iptal edilmemiş.
Edilmemiş mi?
Yalanlanmış ama yalanlamayı da pek anlamadım ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş'ta bu Martı projesi diye yıllardır devam eden, İstanbul senin, şehir senin gibi saçma sapan laflarla alay eder gibi kapattıkları inşaat
çirkin bir şekilde durmuş. Yayalara yol vermek sizin kapattıkları.
Evet, evet. Yok, iptal edildiği iddiaları doğru değildir demiş. En kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır demiş.
En kısa zaman. As soon as possible.
Evet.
ASAP miydi?
ASAP.
ASAP.
Ama şunu da söylemişler. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi, parantez içinde Martı, iptal söz konusu değildir. Yer altını almaksızın yeniden düzenlenecektir.
Yer altını almaksızın mı?
Evet.
Niye? Yerin altında olmayacak mı?
Yerinin üstünde, altı da bir, üstü de birdir yerinden.
O kadar niye deldiler o zaman?
İşte bilmiyorum onu.
O zaman bir şeyler iptal edilmiş.
Ama edilmedi diyor.
Yerin altında olmayacaktı diyor.
Ben yetkililere inanırım, sana mı inanacağım?
Siz zaten yetkili bir abiye benziyorsunuz, bir şey diyemeyeceğim bu konuda açık kalsın yetkili abisi olarak, ama ben pek tatmin olmadım bu konuda verilen cevapta. Başka bir şey yok mu?
Dün tartıştık seninle. İşte
Mart olmayacak mı bu şimdi?
Yani bir iddiadan ibaret mi diye, evet. Öyle değerlendirdik. Şimdi öyleymiş. İşte iddiadan ibaretmiş. Martı Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların, bizlerin hizmetine sunulacak.
Ama yerin altında bir şey olmayacak mı Martı'nın?
Olmayacak.
Metro yapacaklardı hani?
Bir Martı sesi ver Selahattin.
Halbuki hemen çıkarıp vermesi gerekiyordu Selahattin.
Evet. Hazır değil işte.
Bu Nike reklam, Nike'ın şeyini gördünüz mü? Protestolarını gördünüz mü? Nike protestoları Amerika Birleşik Devletleri iyi yıkılıyor bu arada. Ha. Nike. Nike'nin yeni reklam yüzü olarak seçtiği kişi NFL oyuncusu Colin Kaepernick. Muhafazakarlar ve Trump'ın destekçileri de aynen Türkiye'de dolar, sahte dolar yakan, portakal bıçaklayan, çeşitli aşamalarla protesto gösterisi gerçekleştirmeye çalışan insanlar gibi Nike'ı boykot etmeye başlamışlar. Ayakkabı ve çorap yakıyorlarmış sokaklarda.
Şirketin... Tabii, çünkü siyah ve üstelik milli marş çalınırken dizini yere koyarak ayakta durmayı reddetti.
2016 yılında siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen ulusal marş okunurken, daha doğrusu o dönemlerde ulusal marş okunurken diz çökme protestosunu başlatan isimdi. Şimdi de onun yüzüyle beraber bir şeye başlamışlar. Twitter'da da reklam yüzü olarak kullandıkları bir görsele yer vermişler. Ve üzerinde şey yazıyor, suratının hemen üzerinde yakın plandan çekilmiş. Bir şeylere inanın, bu o şey uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse bile. Just do it diye yazmışlar. Nike. Evet,
peki bir an için Martı'ya dönüyoruz. Martı şeklinde iskele ve yeraltı galerileri projesi iptal edildi demişti. Hayır, iptal edilmedi. Açıklaması geldi Martı için. 2 yıllık bir şeyin, korkunç kaosun Kabataş ve civarındaki her gün yaşadığımız ardından meğerse yeni, ama yeraltı galerileri projesi olmayacak. Birazdan yakın zamanda biz İstanbulluların hizmetine gelecek ama yeraltı olmadan. Martı sesi alalım. Gülüyorlar mı?
Bana bilemiyorum. Eskilerden daha iyi bilirler bu konuyu. Biz çok fazla martı da göremiyoruz artık. İşte bizim jenerasyon böyle. Martı da yok.
Şehir senin, İstanbul şehir. Senin gül gibi eğlen.
Açık Gazete. Puerto Rico, my heart's devotion. Let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
For a small fee in America.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Thank you.
I think I go back to San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey! Everyone there will have moved here. Oh.
Evet, Amerika, West Side Story, Batı Yakası'nın hikayesi müzikalinden sonra da filmden de bir şarkı, Leonard Bernstein'ın bestesi ve 100 yaşında Leonard Bernstein, 25 Ağustos'taydı, biraz gecikmeli olarak 100. yaşını anıyoruz ve şarkı da çok ilginç bir şekilde günümüze son derece yaygın bir şekilde ulaşan Puerto Rico ile ilgili. Amerika sevgi, güzel ada, adam benim Puerto Rico diyor. Tropik fırtınalar eser her zaman ve sevgilisiyle George Chakiris'le Rita Moreno'nun duet yaptıkları ve dansın, mükemmel bir dansın esniğinde her şey Amerika'da serbesttir, özgürdür. Küçük bir ücret karşılığında diye cevap veriyor sürekli olarak. Birbirleriyle atışıyorlar. Herkes merhaba, hello der. Evet ama senin Amerikalıysan kimse seni tanımaz. Puerto Rico'luysan diye. Tam da Puerto Rico'nun büyük bir fırtınayla, Rita kasırgasıyla mahvolup üstelik de alay eder gibi büyük yalanlarla Trump'ın şey yaptığı bir sırada biz onu ihya ettik dediği, evet. Ölü sayısında 50 kat, resmi açıklanan rakamın 50 kat üstünde olduğu anlaşıldı filan. Mülteci mültecidir. Her zaman mülteci kalacaktır diye sözleri olan çok ilginç bir parça. Anita söylüyor. Anita ile sevgilisi tartışıyorlar. Aralarında müzikalden Leonard Bernstein, kendisinin söylenmesini istediği şekliyle Bernstein, yalnız son derece önemli bir besteci değil, aynı zamanda John F. Kennedy Center'da 22 Eylül'de 2017'de başlayan 6 kıtada da binden fazla olayla kutlanan bir olay. Çünkü zaten Leonard Bernstein 400 binden fazla ya da o kadar mektup, manuskri, el yazması, fotoğraflar ve filmler var. Çok önemli bir insan hakları savunucusu olduğunu da ve bütün sivil haklardan, antifaşizmde, AIDS uyanıklığına karşı fevkalade önemli mücadeleler vermiş biri. Hatta Landsberg'de şey yapılan displaced person nasıl deniyor? Yani yerinden yurdundan kaybedilmiş insanlar, aslında yerinden yurdundan olmuş insanların kampları içinde Yahudiler de var aralarında. Onları da kurtarmakta büyük yardımlarda bulunmuş önemli bir insan. Dün de Şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın bir konseri vardı. Ve orada da konserin çok hoş bir konserdi. Leonard Bernstein'ın orkestra için divertimentosu, senets, tuckets, waltz, mazurka, samba, turkey trot, sphinxes ve blues ve march çalındı parçalar. Ayrıca orkestrada, gençlik orkestrası da böyle 100 kişilik muazzam bir orkestra, işte ondan sonra da serenat, keman solo ve orkestra için Eflatun'un Simpozyon ya da Sempozyum üzerine Fedra, Pausanias, Aristofanes, Eriix, Mantus, Agaton, Sokratis ve Alkibiades'i anlattığı bir konser vardı. Leonard Bernstein'a da bu şekilde bir günaydın diyoruz. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın da güzel bir konseriyle o da anmada oldu. Evet, dönelim Açık Gazete'ye tekrar. Operasyon var değil mi? İdlib'e hava akını başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ziyareti sırasında verilmiş olan bir tepki olarak nitelendirilmiş Cumhuriyet Gazetesi tarafından bu saldırı. Rusya ABD temsilcisi Ankara'dayken İdlib'i havadan vurdu deniliyor da şimdi mesela yakın bir zamanda Tahran'da bir araya gelecek Türkiye, Rusya ve İran'ın yetkilileri, üst düzey yetkilileri, Dışişleri Bakanları da muhtemelen. Şimdi o zaman da Amerika Birleşik Devletleri mi vuracak, bir şey yapacak? Türkiye kiminle görüşürse ona göre bir şekilde birileri bir yerlerde saldırılarda mı bulunacak? Ne olacak şimdi bu durum böyle?
Ya 22 gündür ara verdiği hava bombardımanı bilinmiyor aslında. Rusya'nın dün itibariyle tekrar başladığı yönünde bir iddia, yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi SOHR onun iddiasını Reuters duyurmuş. Anadolu Ajansı da yerel kaynaklara dayanarak şunu söylüyor: Rus uçakları İdlib'in batısındaki Cisr el-Eşşur, Sur, Bisenkul Gani, İnneb, Sırmaniye ve Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşimleri ve cephe hatlarını vurdu diyor. Moskova ile uyumlu hareket eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Rusya ve İran'la görüşmelerimiz sürüyor demişti.
İdlib'de yeni bir Halep faciası yaşanamaz. Çünkü Halep'teki insanlar bir şekilde orayı terk ettikten sonra İdlib'e gitmişlerdi. İdlib'e gittiler. Şimdi İdlib'i terk ettikten sonra gidebilecekleri başka bir İdlib olmayacağı için çok daha büyük şeyler yaşanabilir orada.
Aynen öyle. Günlerdir bunu söylüyoruz. Yani tam sayı belli değil ama yani Suriye'nin resmi rakamına göre birkaç yüz bin kişi var. Oysa yani 2,5 milyon insan ortalama orada, sivil, büyük çoğunluğu sivil olan şeylerin yaşadığı iddiası söyleniyor. 4 milyona kadar da çıkıyor. Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı eski, Milli Savunma Bakanı şimdi, o 4 milyon dedi. Orada yaşayan, tehlikede olanların sayısını bilemiyoruz tam. Ama olası bir operasyon göç dalgasını acayip tetikleyebilir deniyor. Son yılların en büyük insani krizi yaşanabilir deniyor.
Evet.
Göçle ilgili olarak Ankara İdlib operasyonuna karşı alarmda diyor. Bu Diken'den almıştık. Bir de Deutsche Welle'den de Ankara İdlib operasyonuna karşı alarmda diye Amerika ve Avrupalı müttefikleriyle temaslarını sürdürüyor Türkiye. Olası bir göç dalgasını sınırın öte tarafında tutmak istiyor diyor. Nasıl tutacak?
Tankları gönderdiler, M60 tanklarını.
Tank gitti değil mi?
Evet.
Tank ve silah sevkiyatı yapıldı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Amacı göç dalgasının Türkiye'ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrolü alınması. Guardian gazetesindeki bir çok çarpıcı bir dizi var. Orada da dönüşün imkansız olduğunu söylüyorlar Esad tarafına. Çünkü zaten büyük çoğunluğu muhalifler kaçmışlar. Şimdi dönersek intikam, ya öldürülürüz ya da hapiste buluruz soluğu, başka bir olasılık yok diye görgü tanıklarıyla konuşmuş iyi bir gazetecilik vardı orada. Guardian'da ayrıntısına şimdi giremeyiz ama Birleşmiş Milletler'den de Suriye özel temsilcisi İdlib kan gölüne dönebilir diyor. Bu da yeni bir haber. Suriye'nin en kanlı çatışması olabilir. Erdoğan ve Putin çözüm bulmalı diyor. Trump da Rusya'ya yanıt vermiş. Bölge terörist yuvası demiş. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Türkiye'de.
Her Maas.
Heiko Maas. Heiko değil mi?
Yani Sayın Maas demek istedim. Çünkü son yaptığı açıklamada beni etkiledi kendisi. Heiko Maas. 1 Ağustos'ta Chemnitz'te yaşanan göçmen karşıtı gösteri ve eylemi protesto edenler arasında çıkan olaylar sonrasında halkı harekete geçmeye çağırmış ve rahat kanepelerinizi terk ederek ırkçılıkla savaşın şeklinde bir açıklamada evet, bulunmuş olduğu söyleniyor.
Açıklama. Çok
Euronews haberi bu.
Evet, yani şey Maas bu arada da Chemnitz'te 50 bin kişinin de anti-faşist, anti-ırkçı, ırkçılığa karşı gösteri yapmak gibi bir çok cesurca, bir kahramanca bir iş yapmakta olduklarını da söyleyelim. Chemnitz'in nüfusun ne kadar olduğunu bilmiyorum, Saksonya eyaletinde. Ama bayağı ciddi bir şeyde gösteriyorlar doğrusunu istersek. Ama işte İran'da İdlib teröristlerden temizlenmeli demiş. Çavuşoğlu İdlib'de, yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bahsediyorum. İdlib'de ateşkesin bozulması felaket olur diyor. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde konuştu. Ne olacağı tamamen belirsiz.
Yani 4 milyon yeni mülteci gelebilir Türkiye'ye. Avrupa Birliği kapıları kapattıktan sonra Türkiye'nin nüfusu 4 milyon daha artabilir. Çeşitli yollarla Avrupa Birliği'nin kapıları kapatmasının. Sadece yani. Esad ve müttefikleri istiyor diye insanlar yerlerinden edilmeye devam ediyor son 6 yıldır. 7 yıl mı oldu? 2011. 7 yıldır kafalarına insanlar bomba yağmaması için, kimyasal silahlı saldırıya uğramamak için evlere terk etmek zorunda kalıyorlar gayet doğal bir şekilde. Ve hayatta kalabilecekleri yerlere doğru gidiyorlar. Bunların başlıcası da Türkiye'deki şehirler. Ama buradan da başka yere gidiş için çeşitli politikalar gerekçesiyle izin verilmiyor.
Şimdi buna yani Suriye'deki bu 7 yıldan beri yaşananlara çok büyük bir insani felaket olarak bakabiliriz değil mi?
Ve hala da devam ediyor.
Bakıyoruz. Peki Birleşmiş Milletler temsilcisinin dün söylediği İdlib 10 yıllardır gördüğümüz en büyük insani felaket olabilir derken bu son 7 yıldır devam etmekte olanın çok ötesinde bir şey kastediyor olabilir bu. Fevkalade ciddi bir durum yani.
Yani gidecek bir yer yok. O konuyla alakalı yapılmış olan şu anda bir hazırlık var mı? O da yok Türkiye tarafında. Bu kadar insan geldikten sonra nasıl karşılanacak? Nerelerde kalacaklar? Nasıl gıda bir şekilde desteği sağlanacak? Aynı zamanda kış da geliyor.
Evet.
Bu konuyla alakalı 4 milyon kişi nasıl karşılayabilirsiniz ki?
Tam sayı bilinmiyor ama 4 milyona kadar.
3 olsun, 2 olsun.
Evet, 2 olsun.
2 milyon kişi bir sınırdan öteye gelmeye başladığı zaman nasıl karşılayabilir başka bir ülke bunu? 2 milyon kişi bir anda.
Ve dönme ihtimalimiz sıfır diyorlar. Kiminle konuşmuşsa şey
evet.
Sivillerle konuşuyor büyük ölçüde. Guardian gazetesi bir dizi yapmakta. Onun dizinin ikinci bölümünde dönüş imkansızdır bizde Suriye içinde dönmek. Çünkü zaten oradan kaçtık diyorlar. Yani hapis ya da ölümü tercih edecek halimiz yok diyor pek çok insan. Şimdi peki Orta Doğu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Suriye uzmanı Oytun Orhan'la konuşmuşlar Deutsche Welle Türkçe'de. İdlib meselesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın pervasızca saldırmayın diye bir tweet attı. Onu doğrudan müdahil oldu diyor. Ve İran, Rusya ve Esad rejiminin İdlib'den sonra YPG bölgelerini hedef alacağını söylüyor. Trump da YPG bölgelerini hedef tahtası olmaktan kurtarmak istediği için İdlib'in düşmesini istemiyor diyor. Çok ciddi bir gerginlik var. Uluslararası tabii. Yani göç dalgasından ürktüğü için İdlib konusunda hassas diyor Orhan. Rusya'nın da Türkiye'den tamamen bağımsız bir şekilde İdlib'de hareket edemeyeceğini de söylüyor. Rusya da Ankara ile anlaşmaya çalışacak. Çünkü geniş bir İdlib operasyonuyla Ankara'nın güvenliği tehlikeye girerse Ankara da buna karşılık verir. Hatta Avrupa da karşılık verir ki Rusya bunlarla uğraşmayı tercih etmez diyor.
Yani benim anlamadığım şu, Rusya ve Türkiye arasında ulusal para birimiyle ticarete hazır olduğuna dair çeşitli açıklamalar yapılıyor. Yeni tarım anlaşmaları imzalanacakmış ve aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Temmuz ayında Rusya olmuş. En büyük müttefiklerinden birisi, Amerika Birleşik Devletleri karşısında alternatif bulmaya çalıştığı ülkelerden bir tanesi. Şu anda İdlib'i bombardıman altına tutuyor ve Türkiye'de bakıyor. İnsani büyük bir sorun karşı karşıya kalabiliriz diyor en büyük müttefikinin yaptığı şey. Dış politika bu durumda şu anda.
Evet. Rusya esasen Amerika ile Suriye için de savaşa girmek istemiyor diyor Orhan. Devam edersek bu Hilal Köylü'nün bir ayrıntılı haberi Deutsche Welle Türkçe'de. Orta yol bulunsa bile Suriye'de çözüm sınırlı, kalıcı bir çözüme böylelikle ulaşılamaz diyor. Hı hı. Peki kalıcı çözüm nedir sorusunu da Orhan. Suriye'de kalıcı bir rejim var, o da Esad rejimi. Ankara'nın bir şekilde Şam'la diyalog başlatması gerekiyor. Kişiler düzeyinde olmasa bile kurumlar düzeyinde olabilir diyor. Yani Ankara-Şam diyalogu Suriye'de çözümün kilit noktası olur demiş.
Evet. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas da aynı şeyi söylemiş. Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın anayasa reformu ve seçim yapmasını amaçlayan çabalarına katkıda bulunmalıyız şeklinde bir çağrı yapmış.
İyi, dönelim bakalım. Yani makul aslında da nasıl yapılacak bilinmez. Suriye'nin en kanlı çatışması olabilir diyor Birleşmiş Milletler. Erdoğan ve Putin çözüm bulmalı demişti. Evet, yani böyle bir şey. Bu arada Türkiye'de ekonomik durumla ilgili olarak da bir şeyden bahsedelim. Çok ciddi bir şey var. Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini düşürmüş Fitch tekrar. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Fitch'ten bahsediyoruz. 2018-2019 yılları için büyüme tahminlerini ne kadar indirmiş? Önce 2018 için %3,8, 2019 için %1,2. Liranın hızlı düşüşü Türkiye ekonomisini daha düşük büyüme ve mevcut cari açığın daralmasıyla dengelenmesine zorlayacak diyor. Ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın %3,8 oranında 2018'de, 2019'da ise %1,2 oranında büyümesini bekliyoruz. Hı. 2018'in son çeyreğinde de, yani bu aylarda da daralma bekliyoruz demiş. Otomotiv Distribütörleri Derneği de Ağustos ayında otomotiv pazarının %53 azaldığını söylemiş. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yılbaşından bugüne yapılan bütün zamları da bir net söylüyor. Doların zirve gördü. Şu anda ne kadar gene çok yükselmekte olduğunu görmüştük sabah.
Ben de öyle hissediyorum.
667. Evet, ben de 666 görmüştüm sabahleyin. Evet, yani 13 Ağustos'ta 7.23'ü görmüştü zirve olarak ama Eylül'ün ilk başında da gene 6.70 seviyelerine kadar yükselmişti. Şimdi gene öyle gidiyor. Yıl başından beri %45, yani neredeyse yarıya yakın değer kaybetmiş olduğunu söyleyelim. Ve zamları şöyle söyleyelim. Doğal gaz zammı Nisan'da, Ağustos'ta, Eylül'de geldi. Elektrik zammı Ocak'ta, Nisan'da, Ağustos'ta geldi. Eylül'de geldi. Ekmek zammı 26 Temmuz'da geldi. İlaç zammı 26 Mayıs'ta geldi. Biyanet iyi bir derleme yapmış. Kağıt ücretlerine zam geldi ki bu yayınları ve yayıncıları çok zorda bıraktı deniyor. İçki zammı geldi. Sigara zammı geldi. Et zammı geldi. Ulaşım zamları geldi. Otoyol ve köprü ücretlerine, Avrasya Tüneli'ne, İzmir ulaşım zamları geldi 2 tane Ocak ve Temmuz'da. Ayrıca Kocaeli'ne geldi ulaşım zammı 28 Haziran'da. Yem fiyatlarına, et ve süt kurumu verilerine göre Yonca'daki bir yıllık fiyat artışı %21 olmuş. Sebze ve meyvede, akaryakıt fiyatlarında çok sık ve günlük tüketim ürünlerinde hızla yükselen fiyatlar alım gücü düşen müşterinin ekonomisini zorluyor. Salçadan yumurtaya, makarnadan suya, çaydan kahveye, sütten peynire birçok ürün yaz başından beri en az %25 zamlanmış durumda. Hikmet Adal'ın yaptığı Biyanet haber merkezi için, bağımsız iletişim ağı için böyle bir haber gelmiş durumda.
Evet.
Evet, İdlib konusu böyle. Ya bir Woodward'un kitabı çıkıyormuş, meşhur Watergate'i ortaya çıkaran gazeteci, Washington Post'un kıdemli yazarı ve Bush Beyaz Ev'deki durumun pek parlak olmadığını söylüyor. Esad'ı mesela vurun öldürün onu filan diye konuşuyormuş. Yani çılgınlığın ve şeyin hesabı yok. Yok edin onu diyormuş mesela. Bu şekilde konuşuyormuş. Kimse de ciddiye almıyor ama deli, manyak falan diye en yakınları konuşuyorlarmış. 4 yıllık, yani binlerce kişiyle yapılmış konuşmalardan sonra hazırlanmış. 4 diyorum, yani aylardır binlerce konuşmadan hazırlamış. Çok tecrübeli bir yazar kendisi. Bilmiyorum ne sonuç çıkacak.
Evet.
Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada köleliğe karşı da isyan devam ediyor.
Köleliğe karşı?
Evet, tamamen köleci bir düzen var mahpuslarda, hapishanede yatanlar için. Ve olağanüstü bir Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bütün şirketleri günde $1 ya da altına çalıştıran, tamamen kölelik düzeni olan, çoğunluğu da siyah mahkumlardan, siyah ve koyu renkli derileri olan mahkumlardan oluşan bir köle sistemini destekliyor. Bildiğin bütün büyük şirketler işin içinde. Hı hı. Böyle bir düzenden bahsediyoruz. Bayağı endişe verici bir durumda orada var. Amazon'un da piyasa değeri $1 trilyon ulaşmış durumda. Bunu da hepimizi tebrik etmek için söylüyorum. Apple'dan sonra piyasa değeri $1 trilyon sınırını aşan ikinci şirket olmuş.
Çokmuş.
Amazon. Kapanışa göre %2.0 artışla ne kadara yükselmiş? Amazon hisseleri $2050 yükselmiş. Hı. Böylece $1 trilyon sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan sonra yalnızca 5 hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket olmuş. Bu seni sevindirdi sanırım.
Tabii.
Ama haber ajanslarından da Google ve Facebook'a ciddi sömürü şeyleri var. Haber ve içerikleri sömürüyorlar diyorlar. Ödeme yapsınlar demişler. Yapmıyorlarmış. Böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Evet, ara verelim şimdi ve bundan sonra da göç meseleleri de dahil olmak üzere Cengiz Aktar'la konuşalım meseleleri.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Her günaydın.
Günaydın Cengiz Bey.
Can günaydın. Nereden başlayalım? Bu kayıtlardan başlayalım diyorum. Zira yani cumartesi annelerinden, çünkü geçen hafta konuştuktan sonra cumartesi günü bu 701. Toplantı, 701. hafta toplantısı hazırlanıyordu. Ve yani tahmin edilebileceği gibi yapılamadı Musat yerinde, yani Galatasaray Lisesi'nin önünde.
Evet.
Evet, ve kanaatince yani artık bambaşka bir veçe aldı mesele. Yani, iktidarın bu sivil itaatsizliğe daha fazla katlanamayacağını düşündüm. Çünkü bu bir emsal teşkil eder, ediyor. Herhalde bu 700. haftada bu iş en azından eskiden olduğu gibi bitti. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bu Mayıs anneleri, Buenos Aires'teki Mayıs annelerinin toplantısı, yani bu Mayıs meydanı.
Mayıs meydanı anneleri, evet.
Toplantısı 25 sene sürüyor.
Evet.
25 sene. Yani ve junta zamanında başlıyor ve juntadan sonra da devam ediyor. Çünkü bu 30 bin mertebesinde kayıptan söz ediliyor, biliyorsun. Bu hatırlarsın, Videla vardı başında bu Arjantin juntasının ve epey sürdü yani bu junta. 1976-83 kaç sene ediyor? 7 sene.
7 sene, evet.
Evet, ve Arjantin'i mahvetti yani. Bu herhalde Arjantin hala belini doğrultamıyor malum. IMF ile gündeme geliyor bu aralar. Bu Hazret'in bir lafı var. Fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki, Videla'dan bahsediyorum. Bu kayıp, kayıp olduğu sürece orada olmadığı ölçüde herhangi bir hukuki prosedürün öznesi olamaz diyor.
Evet, tipik bir diktatör söylemi tabii.
Hayır, ama yani bu kayıp, yani kayıp meselesi çok önemli. Yani adamı öldürmek başka, ama kaybetmek bambaşka bir şey. Çünkü evet, kanıt yok. Yani bir kanıt yok ve cumartesi anneleri, daha önce bu Mayıs Meydanı anneleri, Buenos Aires'teki, bunlar kayıplar üzerine yoğunlaşıyorlar. Yani çocuklarımız ne oldu diye soruyorlar. Bu yani herkes üç aşağı beş yukarı hissediyor tabii o insanların öldürüldüğünü, ama kayıp bambaşka bir şey.
Mezar yok, mezarları yok. Resmi
hiçbir
olarak
şey yok. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir kanıt yok. Hiçbir kanıt yok ve kanıt olmadığı sürece de ölüm yok. Ben buna ölümü öldürmek diyorum. Yani kanıtlı o zaman diyor mesela. Yok ki diyor, mezarın yok diyor mesela. Bu 100 yıl önce Ermenilerin başına da bu geliyor.
Evet.
Ya hiçbirinin mezarı yok. Yani ya yüz binlerce insandan bahsediliyor, mezarı yok.
Evet, evet.
Çıkıyor o zaman kanıtla, hani nereden ne soykırımı falan diyor yani. Korkunç. Türkiye ve Latin Amerika tabii bu işin şampiyonu, en azından bildiklerimiz, kim bilir Orta Asya'da ve eski Sovyetler dünyasında neler oluyordu tabii, ama orası kapalı kutu maalesef. Türkiye'de bu 17 bin rakamından söz ediliyor. Hafıza merkezinin de bu cumartesi anneleriyle bağlantılı olarak 1352 rakamı var. 352 kayıptan bahsediyor hafıza merkezi Türkiye için. Tabii bu faili mi meşhurlar ayrı. Yani 17 bin bir rakam var malum Türkiye'de. Latin Amerika'da muazzam tabii. Bu 30 binden bahsettiğim şey için Arjantin. Fakat şey de az değil.
Şili'de 3 bin en az Pinochet döneminde. Evet.
Evet. Meksika var Ömer.
Evet.
Meksika ve dolayısıyla sadece diktatörlere mahsus bir şey de değil. Meksika'da yani ala valayla seçilmiş başkanlık sistemi var orada da. Orada Calderon'un döneminde mesela 2006-2012 arasında 26.121 kayıp.
Evet, sonra da son öğrenciler de herkesin gözü önünde gösteri yaparken
yok,
43 öğrenciyi yok ettiler. Evet.
Evet, 43 öğrenci, yani ne oldu? Buharlaştı çocuklar, yani yok oldular ve ondan sonra gelen bu Peña Nieto dönemi daha berbat. 32 bin mertebesinde ve burada seni çok yakından ilgilendiren bir mesele var. Bu altın, demir, petrol ve kaya gazı madenciliğine karşı çıkanlar kaybedilip veriyor.
Evet, bütün gazeteciler de öyle. Çevreci gazeteciler de, evet.
Yani madeni engelleyenler, köylüler, gazeteciler özellikle. Yani bu çok yaygın bir siyasi pratik diyelim adına. Yani siyasete hakaret oluyor tabii ama. Yani yerlere düşmüş bir siyasetten bahsediyoruz artık dünyada. Burada mücadele meselesi önemli. Pek konuşulmuyor bu tabii. 2010 yılında yürürlüğe giren bir uluslararası sözleşme var. Birleşmiş Milletler Uluslararası'nda biliyorsun. Bu bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşme. 2007'de kotarılıyor. 2010'da da yeterli imza toplanınca giriyor, yani hayata geçiyor. Can, sence Türkiye bunu imzalamış mıdır?
Öyle bir sordunuz ki efendim, muhtemelen imzalamamış olsa gerek.
Bravo. Tabii ki imzalamamış, ama tabii sadece Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri de imzalamamış. Neyse, iki yanlış bir doğru etmez diye devam edelim. Bir de bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği uhdesinde bu sözleşmenin bir nevi takibini yapan bir çalışma grubu var. Adı da Birleşmiş Milletler Zorla ya da İrade Dışı Kaybetmeler Hakkında Çalışma Grubu. Önemli bu. Ülkelerden izin isteyerek gidiyor ve bu şeyleri araştırıyor. Yani işte kayıpları, kaybedilenleri araştırıyor. En son, yani Türkiye imzacı değil ama Türkiye'den de, yani imzacı olmayan ülkelerden de talep edebiliyor. En son 1998, yani 57. hükümet zamanında gelmiş. Koalisyon hükümeti zamanında gelip bu cumartesi anneleriyle de görüşerek zehir zemberek bir rapor hazırlamışlar 20 sene önce. Eylül 1998. O gün bugündür tabii adım atamamışlar Türkiye'ye. Muhtemelen izin vermedi hükümet bunların gelip burada şey yapmasına, yani araştırma yapmasına.
Evet.
Durum bu. bir de bu 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü var biliyorsunuz. Biz geçen hafta konuştuktan bir gün, onun ertesi günü, Perşembe günüydü. İşte nasıl kutlandığını gördük Cumartesi günü 701. haftanın engellenmesiyle. Dolayısıyla söyleyecek pek fazla bir şey yok aslında.
Evet, şeyi belki belirtmekte fayda var. Senin de yazında belirttiğin gibi Mayıs Plaza de Mayo anneleri, Mayıs Meydanı anneleri junta zamanında olduğu gibi sonrasında da mücadelelerini sürdürdüler ve juntaların, juntacıların yargılanmasına da
tabii,
yol açtılar.
Tabii, bu, tabii. Yani bu çok ümit verici bir şey. Lazım.
Evet. Zaten şeyde de Türkiye'de de Deutsche Welle Türkçe'de mesela yapılmış yeni bir şey de vardı. Hatta elimizde minicik bir ses de var, istersen bir dakika dinleyebiliriz. Yani Cumartesi anneleri polis engeline rağmen 702. haftalarında da eylemlerine devam etmeyi planladıklarını net olarak söylüyorlar. 20 yıldan uzun süredir hiçbir haber alamadığı eşi için adalet arayan Hanım Tosun mesela Deutsche Welle'ye konuşmuş ve pes etmeyecekleri mesajını veriyor. İstersen ona da bir kulak verelim şu noktada.
Verelim tabii.
Benim eşim bir gün sabah evden çıktı. Sabah 10 gibi. Akşam saat 6 civarında tesadüfen kızımla yeğenim dışarıdan geliyordu. Onu polislerin elinde gördüler. En çok cezaevine koyacağına inanıyordum ama aylar geçti ve yıllar geçti, artık umudumuzu getirdik, artık anladım geri gelmeyeceğini.
1980 ve 90'larda gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini sormak için ilk kez 27 Mayıs 1995'te Galatasaray Lisesi önünde buluşmaya başladılar. Kaybettikleri yakınlarını bir daha göremediler. Kendilerine yetkililer tarafından bilgi de verilmedi. Grup zaman içerisinde genişledi ve kamuoyunda Cumartesi anneleri olarak bilinmeye başladı.
Çünkü bir insan vefat ediliyor, cesedini alıp kaldırıyorsun, artık umudun orada bitiyor. Ama kayıp olayları öyle bir şey değil. Kayıplar hiçbir zaman yası bitmez. Bir mezar taşımız yok, götürüp bir çiçek bırakabilecek.
Kayıplar şu anki hükümet henüz iktidara gelmeden yaşanmıştı. Ancak yine de Cumartesi annelerinin eylemlerini 700. haftasında yasakladı. İçişleri Bakanı Soylu yasak için ne yapsaydık, yani anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık değerlendirmesinde bulundu. Hanım Tosun ve diğer Cumartesi anneleri buna rağmen gelecek cumartesi de oturma eyleminde buluşmayı planlıyor. 10 yıllar boyunca yaptıkları eylemlere devam etmekte, eş ve çocukları için adalet aramakta kararlı.
Evet, Deutsche Welle Türkçe'nin de bu kısa videosu vardı.
Yani burada önemli olan işte emsal temsil etmesi tabii, ama bu yani bilinen bir itiraz, sivil itaatsizlik veya barışçıl itiraz adına ne dersek diyelim. Bunun görünürlüğü önemli ama. Yani o yüzden Galatasaray Lisesi'nin önü ve cumartesi günü her aynı saatte yapılan 700 haftadır çok önemliydi. Bu bitti. Yani bunun bitirilmesi hakikaten çok vahim. Yani şimdi bir de bu zorla kaybedilmelere karşı uluslararası koalisyon var.
Evet.
Bunlar da ilgileniyor biliyorsun cumartesi anneleriyle. Ve bu meşhur yani Mayıs anneleriyle, meydan anneleriyle bağlantılı olarak kuruluyor. Çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu ve tabii bütün diğer amnestiler, onlar bunlar hepsi bu meseleyle ilgileniyorlar. Yani bu da bir dünyamızın bir hastalığından biri.
Evet,
tabii burada bu kaybetme konusunda usta, büyük ustayı zikretmeden geçmeyelim tabii. Hitler 1941'de bu ölümü öldürme ustasıdır biliyorsun. Yani gaz odalarının ondan evet. Birebir bununla alakalı tabii. Yok ediyor çünkü. Kanıtı yok ediyor. Bu 41'de Gece ve Sis diye bir kararnamesi var meşhur. İstenmeyen kişileri, işte Yahudiler, Doğu Avrupa'daki Yahudiler, hepsi soldular, sosyalistler, Romlar, aklına kim gelirse, bunları iz bırakmadan ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kararname bu. Düşünebiliyor musun? Yani kanunu var işin.
Evet, evet, kanunu var. Yani onlar da yakından ilgi duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Şey de ilginç, ben de bir şey ekleyeyim bu konuyu, bitmez bu konu tabii de, evet, yani bugün tabii için konuşurken.
Ben yapacağım sonra.
Gözaltında kaybedilen gazeteci Nazım Babaoğlu'nu anlatan Kayıpsın Diyorlar diye bir kitap yayınlandı. Ve o kitap da cezalandırıldı. Özgür Gündem Urfa muhabiri, 19 yaşındaki Nazım, yani 19 yaşında genç bir çocuk bu Nazım Babaoğlu. Onu anlatan bir kitap var. Ali Aydın hazırlamış. Kayıpsın Diyorlar. 2004'te Aram Yayıncılık'tan da yayınlanmış. Yayınlanır yayınlanmaz yayıncı, o zamanki yayıncı Fatih Taş'a dava açılmış.
Evet.
Ve devleti aşağılamaktan da mahkum olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağıladığı gerekçesiyle. Fakat AİHM'de, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de Taş'ı Türk Ceza Kanunu'ndaki 301. maddeden suçlu bulup 6 ay hapse mahkum. 6 ay da hapse mahkum etmiş ayrıca 2. Asliye, evet, Mahkemesi. Sonunda para cezasına çevrilmiş, neyse filan. Ama sonunda bu kitabı anlatan, kaybı anlatan kitaba ceza verilmesi yüzünden de Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olmuş tazminatı.
Mahkum olmuş da ne olmuş sonra?
İşte 2500 avro manevi tazminat ödeyecek Fatih Taş'a.
Evet. Ben de ufak bir bilgi... Ufak bir bilgi aktarmak istiyorum. Bu konuyla alakalı olarak bu tartışmanın aynı zamanda literatürünü de bulabileceğiniz bir internet sitesi var. Hafıza Merkezi'nin hakikat, adalet, hafıza.org, Türkçe karakterleri kullanmadan girdiğiniz, evet, zaman zorla, evet, kaybetme nedir, cezasızlık nedir, Türkiye'de zorla kaybetme kaybetmeler gerçeği ve zorla kaybetmelerle ilgili durumların hukuki bulguları dahil olmak üzere birçok konudaki bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Mesela bir zorla, evet, kaybetme olayı birbirini tamamlamayan 3 ayrı edici unsurla tanımlanıyormuş burada. O aktarılmış. Bir kişinin iradesi dışında özgürlüğünden mahrum bırakılması, iki devlet yetkililerinin göz yumma şeklinde bile olsa alıkonulmaya dahil olmaları, 3 kaybolan kişinin özgürlüğünden mahrum bırakıldığının reddedilmesi veya akıbetiyle ilgili bilginin gizlenmesi. Yani haberlerde gördüğünüz olayların teorik olarak altyapısını da bu şekilde görebilmek mümkün oluyor bu site üzerinden de.
Evet, bu konuyu takip etmeye devam edelim.
Hazır tabii. Yani eğer bu cumartesi annelerinin muhtap toplantıları olarak devam etmeyecekse bir takibini yapalım.
Öyle evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Güzel. Gelelim bir diğer konu meseleye. Bu Avrupa Birliği işine girmenin manası var mı yok mu? Geçen gün konuştuk ama yani bu hakikaten absürt bir tartışma halini almış vaziyette. Yani bir kelam edip geçeyim. Yani tam haksız bir şey. Yani bu bir şey olduğu yok. Yani geçen hafta kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar demiştim. Hiçbir karşılığı yok. Avrupa bu hafta başında pazartesi günü açıldı. Öyle diyelim. Yani tekrar faaliyet başladı yaz tatilinden sonra. Yani hiçbir ciddi tepki gelmedi Avrupa tarafından. Yani bu Türkiye'deki haykuya, yani işte Avrupa tekrar stratejik hedefimiz falan dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu falan. Yani hakikaten üstünde durmanın bile manası yok. Absürt çünkü. Yani bunun artık hiçbir somut dayanağı yok. Yani idam cezası konuşan Avrupa Birliği Bakanlığı'nı lağvetmiş. Bütün erkleri tek bir adamın eline teslim etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bunları, yani bu ondan sonra kalkıp tekrar Avrupa Birliği ile ilişkiler ısınıyor falan dedi. Ve bunun üzerine yorum yapmanın manası,
evet,
yok.
Evet, talebimiz devam ediyor dedi Mevlüt Çavuşoğlu da galiba. Ama
evet, bu, yani,
ama
yani,
inandırıcı değil.
Evet, yani yani hakikaten bir şey. Şimdi tabii Avrupa'da da bir takım, yani Türkiye ile ilgili tahlil yaparak para kazananlar da şimdi Türkiye sıkıştı, Avrupa Birliği'ne yanaşıyor, mecbur kalacak liberal hukuki ve siyasi reformlar yapmaya falan diyenler var. Yani Allah hakikaten akıl fikir versin. şunu anlamış değil bu insanlar. Yani hükümetin Avrupa Birliği meselesi gündeme geldiğinde rahatsızlığı yapısal bir rahatsızlık. Çünkü Avrupa Birliği normları hükümetin fıtratına aykırı normlar. Yani bunu anlamak gerekiyor. Bu ondan sonra ne dersen de işte giriyoruz, girmiyoruz, çıkıyoruz. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bir gün hakaret ediliyor, bir gün sizi çok seviyoruz deniyor falan. Ama işin özünde yani norm, standart ve prensipler Türkiye'deki yönetimin norm, standart ve prensiplerine %100 aykırı. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması mümkün değil yani. Kapatalım bu konuyu. Yani.
Evet.
Şimdi gelelim esas diğer bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği diğer naneye. Bu United Nations Work and Relief Agency.
Evet.
Birleşmiş Milletler, evet, çalışma ve yardım ajansı. Bu çok özel bir kurumdur. Viyana'dadır merkezi. 1948 Nakba felaketinden sonra uluslararası camianın işte, dostlar alışverişte görsün yani zevahili kurtarmak üzere kurduğu bir kuruluştur.
Nakba derken de yani Filistinlilerin topraklarından doğup büyüdüğü topraklardan kovulmasını içeren ve İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği anı kastediyoruz.
700 bin Filistinli 1948'de devlet kurulduğunda yani İsrail devleti kurulduğunda ve Arap-İsrail savaşı Araplar tarafından kaybedildiğinde 700 bin Filistinli kovuluyor. Yani kaçmak zorunda kalıyorlar. Şimdi literatüre bu kovuldular diye kaçtılar diye geçiyor. Aslında yani tekme tokat kovuluyorlar. Yani kaçmayan da öldürülüyor. Yani.
Evet, hatta terör örgütleri kuruluyor. Bunu geçenlerde vefat eden müteveffa Uri Avner'i radyomuza da anlatmıştı. Ben terör örgütü olarak onları...
Örgüt vardır mesela, korkunçtur.
Kaçırılmasında rol aldım deyip sonradan da büyük bir nedametle Knesset'e tekrar milletvekili olmuştu ve ömrünün sonuna kadar da mücadele etmişti bu anlayışla.
Şimdi bu 700 bin yani bu arada tabii şeyi de unutmamak lazım. Yani bu karşılıklı bir kovulma veya kaçma kovulma neyse. 700 bin Filistinli'ye karşı Arap ülkelerinde yaşayan 750 bin Yahudi de bu doğdukları yerleri terk ediyor. Bunu unutmamak lazım. Evet. Tabii büyük fark var. Onlar gidiyorlar İsrail'e yerleşiyorlar ve orada yani yeni memleketlerine adapte oluyorlar. Diğerleri sağda solda sürünüyor. Nerede? Dünyanın her yerinde ve özellikle Batı Şeria'da, Gazze'de, Ürdün'de, Lübnan'da ve Suriye'de. Şimdi bu görev alanı da bunlar zaten. Yani Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye. Onun dışında kalan dünyanın diğer ülkelerindeki Filistinli mültecilere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bakar. Şimdi neden bütün bunlardan bahsediyoruz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu Filistin karşıtı politikasının bir parçası olarak bu kuruluşa verdiği 1948'den bu yana yani kuruluşundan bu yana verdiği desteği kesme kararı aldı. Ve tabii bu kuruluşun geleceğini tehlikeye atıyor. Kuruluşun geleceğini tehlikeye atmıyor sadece. Kuruluşun destek verdiği 5 milyon Filistinli mültecinin geleceğini de tehlikeye atıyor.
Evet, yani bir çeşit insanlığa karşı suç gibi dolaylı yoldan işlenmiş bir şey olarak bakılabilir. Çünkü göz göre göre bu insanları, milyonlarca insanı açlığa, susuzluğa, eğitimsizliğe ve yok olmaya itiyor yani. Bu
evet. Bu 5 milyon nereden çıktı diyeceksin. Bunlar o kovulan 700 binin torunları.
Evet.
Çocukları ve torunları ve bu 5 bölgede yaşıyorlar. Şimdi bu çok pahalı, yani hiçbir şey pahalı değil tabii insan hayatında ile karşılaştırdığında, ama epey şey bir bu, yani para veren, kaynak aktaran ülkelerin ikide bir de yıllardır üstelik yeni dediği dikkat çektiği bir konudur. 30 bin kişi çalışıyor mesela, 5 milyon insana 30 bin kişi bakıyor, ama yani adı üstünde çalışma ve yardım, destek kuruluşu bu. Ve dolayısıyla yani bir nevi o bölgelerdeki kamplara, yani Filistin mülteci kamplarına, ki hala var biliyorsunuz 48'den bu yana var olan kamplar var.
Evet.
Olanları hatırlarsın. Ve kamp dışında yaşayan Filistinlilere ya A'dan Z'ye bir kamu otoritesi gibi yardım ediyorlar. O yüzden pahalı bir yapılan iş. Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü'nün böyle bir kapasitesi yok. Ve bu şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu, artık bunlara neokon falan da değil, ne diyeceğiz bilmiyorum. Neoevangelist mi diyeceğiz, ne diyeceğiz. Bu tayfa bunun devam edemeyeceğini söylüyor ve gerekçeleri de şu. Şimdi bu çok önemli bir nokta. UNRWA bütün, yani aynı Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi ve iltica meselesiyle uğraşan bütün hükümetler arası veya hükümetler dışı kuruluşlar gibi geri dönüş hakkını şiar edilmiş bir kuruluştur. Şimdi geri dönüş hakkı, yani bir mülteci ülkesini terk etmek zorunda kalır. Devletinin korumasını kaybetmiştir. Ancak o ülkeye geri dönmesi her zaman mümkündür. Daha doğrusu mümkün olmalıdır.
Evet. Yani, bu senin kim birkaç defa konuştuğumuz en temel meselelerinden biri dünyanın yani.
Şimdi bugün, yani bu hafta başlatılan, yani UNRWA'ya karşı başlatılan saldırı tam da bunu hedef alıyor. Geri dönüş falan söz konusu değildir. Siz neden bahsediyorsunuz diyorlar. Çünkü ve hakikaten de 5 milyon İsrail, 5 milyon Filistinlinin bu demin saydığım 5 bölgeden eski topraklarına, evlerine geri dönmesi demek İsrail'in sonu demek tabii diğer taraftan, yani bir de böyle bir gerçek var. Ne olacak bilmiyorum. Şimdilik bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kesmek taahhüdünde bulunduğu aşağı yukarı yarım milyar dolarlık yıllık kaynak şimdilik Arap ülkeleri ve Japonya tarafından karşılanacak. Ama ondan sonra ne olur? Yani UNRWA ayakta kalır mı? Yani kolay değil tabii bunlar ve bütün yetkinin Mülteciler Yüksek Komiserliğine devredilmesini talep ediyor bu işle uğraşanlar ve özellikle Amerika'daki Filistin karşıtı karar vericiler ve lobiler.
Evet. Ahmet İnsel'le de seninle konuşacağımızı konuşmuştuk. Evet, çok iç açıcı bir durum oldu söylemez. Takip etmeye devam edeceğiz. Başka şansımız yok. Peki, bitirirken o zaman Can seçti bu sefer parçayı. Evet. U2 grubundan Mothers of the Disappeared adlı parçayı seçiyoruz. Yani kaybolanların anaları, yani
kaybedilenlere. Kaybolan demek kaybedilenler. Yani
kaybedilenler, evet. Gece yarısı oğullarımız ve kızlarımız bizden alındı, koparıldı. Onların kalp atışına kulak verin. Biz onların kalp atışını duyuyoruz. Yürek atışını ve rüzgarda onların gülüşünü duyuyoruz. Yağmurda onların gözyaşlarını görüyoruz. Evet. Siz de duyun gözyaşlarını diye. Ve gece bir mahpus gibi üzerimize sarkıyor. Siyah ve kara ve mavi. Duyun onların seslerini diyen bir şarkı. Biraz acı bir şarkı. Bunu seçtik.
Bütün kaybedilenlere ve onları arayanlara.
Evet, evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek
günler.
Üzere.
Görüşmek üzere.
nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete.
Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.37 ve biraz önce sözünü ettiğimiz şeylerden bir konuya da değinme fırsatı bulabiliriz belki. Almanya'da antifaşist gösteriler, Chemnitz'te anti ırkçı gösteriler beklenmedik derecede hızlı ve coşkulu oluyor. 50 binin üzerinde insan pazartesi günü bayağı bir konsere katılmışlar. 50 bin kişilik konser de hiç fena değil yani. Chemnitz'te bir hafta önce bir Alman'ın bıçaklanarak öldürülmesinden sonra xenofobia hat safhaya gelmişti. Yabancı düşmanlığı, neonaziler yani ırkçılar, hepsi dışarı atılsın diyenler, yabancılar. Bir Iraklıyla bir Suriyeli de sorumlu olarak gözaltına alınmıştı. Fakat çok büyük bir beklenmedik şey gösterisi oluyor. Bu da iyi bir şey.
Kent Belediyesi'nin verilerine göre konseri yaklaşık 65 bin kişi izlemiş.
Öyle mi? Bendeki 50 binde demokrasiden daha da büyükmüş demek ki. Evet.
Biz daha fazlayız sloganıyla. Wir sind mehr galiba sloganıyla düzenlenen ücretsiz halk konserinde konserde son olarak sahneye çıkan Die Totenhausen grubunun yanı sıra Kraft Club, Feine Sahne, Fitch Flat, KIZ, Material and Casper gibi Alman grup ve müzisyenleri de sahneye çıkmışlar. Ve aynı zamanda canlı olarak verilmiş bu konser. Geçen hafta sonu Chemnitz'te sizin de biraz önce bahsettiğiniz olaylar sonrasında bir tepki amacıyla düzenlenmiş ve oldukça yoğun bir katılım sağlanmış. Evet. Güvenlik önlemleri de aynı şekilde yoğunmuş ama.
Demokrasi'nin adına yapılmış bir söyleşiden bu şehrin sakinlerinden Andrea Ulrich diye bir hanımla konuşmuşlar. Harika diyor. Yani muhteşem bir şey. Fantastik diyor. Çünkü Chemnitz halkı olarak biz bu şehrimizin renkli, herkese açık bir şehir olduğunu göstermeliyiz. Ayrıca da son günlerde yapılan şeylere karşı hiçbir sempatimiz olmadığını, anlayışımız olmadığını da göstermek zorundayız diyorlar. Önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli insanlar çeşitli sebeplerle dayakta. Kanada'da da Kinder Morgan Trans Mountain petrol boru hattının belirsiz bir süre durdurulması kararı aldı. Yani yerli gruplar ve çevreciler için çok önemli bir şey. Yani mücadele edilerek, epey fedakarlık yaparak, çünkü özellikle Kızılderililere, yerlilere karşı aşırı polis tedbirleri, onları gözlüyorlar ve hayatlarını karartmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor Amerikan federal polisi ve devleti. Onların büyük bir mücadelesi sonucunda Perşembe günü Kanada'da Eleanor Dawson hakim bayağı 7,4 milyar dolarlık projeyi durdurdu, iptal etti. Bu ruhsatı, evet. Çok önemli bir karar aslında ve konstrüksiyon, yani inşaat durmuş oldu bu şekilde. Diyor ki yerli halklara danışmadın, halbuki onların egemenlik hakları onların topraklarından geçiyor. Kinder Morgan'ın hisse senetleri de satmaya, hisse senedi sahipleri de satmaya karar vermişler. Çünkü düşüyor zaten. Federal hükümet almaya karar vermişti. O karizmatik liderleri Trudeau. Hem iklim lideri deyip kendisini hem de bunu korumaya çalışıyordu. Çok ilginç bir hızlı mücadelenin, hızlı değil de bayağı zorlu bir mücadelenin sonucu olduğunu göreceğiz.
Evet. Bu Almanya'daki şeye çok ufak bir şekilde bir ekleme yapmak istiyorum. Gene Deutsche Welle'nin haberi, yani bir diğer taraftan baktığınız zaman Almanya ile alakalı çıkan haberlerin büyük bir kısmının bu artmakta olan ırkçılık ve bu konuyla alakalı ortaya çıkan tartışmalarla alakalı olduğunu görüyorsunuz. Ama bir fotoğrafı farklı bir şekilde bakarsanız bu fotoğrafa farklı rakamlar ve farklı durumlarla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Almanya bu konudaki en büyük örneklerden bir tanesi. Alman toplumunda biri Alman biri başka ülkeden olmak üzere karma evliliklerin, karışık çiftlerin sayısının son 20 yıl içerisinde 2 kattan fazla artış olduğu gözlemlenmiş, evet. Ölçülmüş. Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Kurumu'nun salı günü açıkladığı verilere göre diye yazıyor Deutsche Welle'nin haberinde. 2017 yılında Almanya'da partnerlerden bir yabancı pasaporta sahip olan yaklaşık 1,5 milyon heteroseksüel çiftin birlikte yaşadığı ifade edilmiş. Aktarılan verilere göre bu oran Almanya'daki heteroseksüel çiftlerin tamamının %7'sine tekabül ediyormuş. Gayet büyük bir rakam. Yani
%100 artış da var. Ha? Evet. Hangi yıldan beri?
1996'da bu oran %3'müş. 2017'ye gelindiğinde %7'ye ulaşmış durumdaymış. Kurumun aktardığı bu verilere göre 1,5 milyon çiftin yaklaşık 1 milyon 200 bininin evli olduğu da dikkat çekilmiş. Yani bir diğer taraftan
evlilikte sürüyor yani.
Bakıldığında karma evlilikler de artıyor Alman toplumu içerisinde.
Sürüyor, yani. Sürüyor, sürdürülüyor. O da ilginç. Evet. Yani evet, önemli, iyi şeyler bunlar.
Neresinden bakacağınıza bağlı bu fotoğrafı işte.
Bir de bir büyük mücadele de Amerika Birleşik Devletleri'nde pek haber olmuyor. Türkiye'deki gazete, televizyon ve internet sitelerinde de pek rastlanmıyor ama çok büyük bir isyan, köle isyanı deniyor aslında buna. Ve Amerika hapishanelerinde yeryüzünün en büyük hapishane nüfusuna sahip olan, büyük farkla sahip olan 2.700.000 kişi falan var. Pardon, 300.000 kişi. 2.5 milyona yakın mahpusu var. Bütün hapishanelerdeki bütün işleri onlar yapıyorlar. Yani yemek pişirmek, temizlik, bakım hizmetleri ve çamaşır ve full çalışma, 12 saatlik bir çalışma için mesela $1 kadar az alıyorlar. Bazı eyaletlerde ise tahmin edebileceğin gibi güney eyaletlerinde, Alabama'da, Arkansas'da, Georgia'da, Güney Carolina'da ve Texas'ta da bu sıfıra düşüyor. Yani günde 8-10 12 saat çalıştırıyorsun ve hiç para ödemiyorsun.
Evet.
İtiraz edenleri de tecride atıyorlar mesela. Çok korkunç bir sistem var yani, gerçekten. Şimdi onlar da ayağa kalktılar. Yani 1971'de Black Panther yazarı Black
George
Panther,
Jackson.
George Jackson, evet. Kaliforniya'nın San Quentin hapishanesinde yazarı öldürdükten sonra, mahpus yazarı, onun yıl dönümünde 21 Ağustos'ta başladı ve 9 Eylül'de yani 4 gün sonra sona erecek 47. yıl dönümü 1971'deki meşhur Atika
cezaevi isyanı.
Cezaevi isyanının şeyi, yani tam bir sivil itaatsizlik eylemi. Yani her türlü şeyi yapabiliyorlar. Bütün ellerinde zaten çok az olan hakları da alabiliyorlar filan. Son derece büyük, devasa ve karlı bir iş.
Talepleri de gayet somut. 10 maddelik bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmışlar.
Evet.
Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, 1996'da dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Bill Clinton tarafından imzalanan ceza infaz reform yasasının iptali, tutuklu vatandaşların oy kullanma haklarının geri verilmesi, ırkçı çetelerin güçlenmesine destek veren yasaların iptal edilmesi, kapatılma sonucu ölümlere son verilmesi, tecritten bahsediliyor. Şiddet içeren suçlular dahil olmak üzere bütün tutuklular için rehabilitasyon hizmetinin sunulmasını istemişler.
Ya, oy kullanma hakları bile yok,
evet.
Yani inanılmaz. Fakat son derece ilginç bir şey var. Dünyanın en karlı işlerinden bir tanesi bu. Ve mesela GEO Group diye bir grup var. Bir de Corrections Corporation of America var. Sırf bu işten milyarlarca dolar kazanıyorlar. Mesela GEO Group denen şirket 1,6 milyar 2 milyar kazanmış. Corrections Corporation of America'da 1,6 milyar dolar kazanmış. Yıllık bu. Ve toplamda 8-9 milyon dolara yakın lobbying yapıyorlar bunlar. Yani milletvekilleri ve senatörleri elde ediyorlar ki bu iş devam etsin diye. Ama yani 13. Anayasanın 13. Amendment ek maddesinde mümkünmüş zaten. 1865'te çıkmış bu amendment. Hı hı. İç savaş bittince 800 bin kişi falan öldü biliyorsun.
Evet.
Ve ne Amerika'da kölelik yasaktır şey hariç diyor. Mahkum olmuş insanlar köle olabilir diyor. Ondan yararlanıyorlar. Ve hangi şirketler çalışıyor diye soracak olursan şöyle ufak bir liste koymuş Chris Hutchison yazısında. Türk'te 9'dan fazla ilaç şirketi sayabildim. Bütün ilaç şirketleri ilaçlarını orada yaptırıyorlar hapishanelerde anlaşılan. Abbott laboratuvarları mesela, Bayer, Eli Lilly, Glaxo, Welcome, GlaxoSmithKline, Laroche, Hoffman Laroche filan gibi. Ayrıca enerji şirketleri orada, petrol şirketleri orada. Yani isimler şöyle: bankalar, Bank of America, AT&T de orada, Exxon Mobil. Nasıl buluyorsun?
Bu hepiniz oradaydınız be.
Hepiniz, Johnson & Johnson, Coke Industries, yeryüzünün en büyük karlı şeylerinden biri. McDonald's. Ama en çok seveceğini söyledi, sona bıraktım. McDonald's, Shell filan da var. Wendy's'de ama en güzeli Victoria's Secret.
Oo, iç çamaşır mı üretiyorlarmış evet, Cezayirlilerin?
Aynen öyle.
Ve
bedava mahkumlara köle çalıştırıyor.
Mahkumlara iç çamaşırlarını mı şey yapıyormuş zenginler?
Ondan sonra
bunu hangi mahkum yaptı diye falan böyle.
Mankenler.
Süt yeniniz buyurun. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu cezaevindeki şu mahkum
evet,
yaptı diye.
Durum budur. Fyodor Dostoyevski'nin de bir sözünü alıntılamış Chris Hedges. Diyor ki bir toplumun medeniyet derecesini ancak onun hapishanelerine girerek anlayabilirsiniz diyorlar.
Evet, isterseniz George Jackson'dan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Aktivist, yazar, Marksist, Kara Panterler üyesi, cezaevinde kurulan siyah gerilla ailesinin kurucusu George Jackson 23 Eylül 1941 yılında Chicago'da doğmuş. Yaptığı soygunlardan dolayı 1961 yılında San Quentin cezaevine Jackson diye yazıyor gazete Karınca'nın haberinde. Burada devrimci gruplarla birlikte sayısız eyleme öncülük ediyormuş. 1966'da örgütlediği V.L. Nolan'la birlikte siyah gerilla ailesini kurduktan sonra da cezaevinde vaktinin büyük bir kısmını politik, ekonomi ve radikal teori kitapları okumakla geçirmiş. Cezaevinde Huey Percy Newton'la tanıştıktan sonra Kara Panterler üyesi olmuş. 29 yaşındayken 21 Ağustos 1971'de genç bir yaşta cezaevinden firar etmeye çalıştığı sırada gardiyanlar tarafından öldürülmüş. Arkasından Bob Dylan'ın George Jackson'ın ölümünden birkaç ay sonra yaşamını ele aldığı George Jackson adlı şiirini yazdığı ve bestelediğinden bahsediliyor. Belki çıkış parçası olarak Selahattin hatırlarsa o parçayı da çalabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, iyi olabilir. Peki bitirmeden zaten bağlantımız da olacak. Biz dünyadaki iklim meselesini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Çok vahim gelişmeler bir ardından geliyor. İşte Japonya'yı söyledik, Hindistan'ı söyledik, hastalıklar, seller, tayfunlar, Keeling eğrisinde muazzam bir karbondioksit yükselişi, yaşadığımız şehir biz doğduğumuzdan beri ne kadar ısındı evet, ve ısınacağı haberleri ve artık ciddi olma zamanı. 200 şahsiyet gezegeni kurtarma çağrısında bulundular. Dün İsveç'ten evvelki gün Greta Greve'de dedik ve 15 yaşındaki Greta Thunberg'in kendi ülkesinin parlamentosu önündeki kaldırımdaki gezegeni kurtarma protesto eylemini anlatan yazısını, röportajını yayınlamıştık Guardian'ın. Şimdi de 3 Eylül tarihli Le Monde gazetesinin internet sitesinde bu canhıraş çağrıyı söyleyelim. Bugün internet sitemizde de var.
Evet.
Makale şu başlığı taşıyor: İnsanlık tarihinin en büyük meydan okuması. 200 şahsiyet gezegeni kurtarmak için çağrıda bulundu. Alt başlıkta da şöyle deniyor: Alain Delon'dan Patti Smith'e kadar hepsi, oyuncu Juliette Binoche'la astrofizikçi Aurélien Baron'un küresel ısınma karşısında acilen ve sıkı şekilde siyasi eyleme geçilmesini talep eden çağrısına cevap verdi. Metin şöyle: Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot'un, ki bunun sesini de yayınlamıştık hatırlayacaksınız.
Evet.
İstifasından, canlı yayında istifası ortalığı birbirine katmıştı. Bu istifadan birkaç gün sonra şu çağrıyı biz yayınlıyoruz diyorlar. İnsanlık tarihindeki en büyük meydan okuma karşısında siyasi iktidar en sıkı şekilde ve acilen harekete geçmek zorunda. Artık ciddi olma zamanı. Orada hatırlanacağı üzere Nikola Hulot istifa ediyorum dediği zaman ciddi misiniz diye sormuştu radyocular. Çok ciddiydi. Evet, şimdi ciddi olma zamanı diyorlar. Gezegen boyutunda büyük bir felaketin içine girdik. Küresel ısınma, canlı türlerinin müthiş bir boyutta yok oluşu, biyolojik çeşitliliğin çöküşü, toprakların, suyun ve havanın derinlemesine kirlenmesi, ormanların hızla kayba uğraması, bütün bunlar çok ürkütücü işaretler. Şu andaki hızla gidilirse birkaç on yıl içinde, 25 yıldan bahsediyoruz, geriye neredeyse hiçbir şey kalmayacak diyorlar. İnsanlar ve canlı türlerinin büyük çoğunluğu kritik duruma girmiş vaziyette. Ara başlık var. En kötüsünü önlemek için hala çok geç değil diyorlar. 200 kişi. Hiçbir şey olmamış olsun demek için artık çok geç. Çöküş süreci başlamış durumda çünkü. Altıncı kitlesel yok oluş eşi menendi görülmemiş bir hızla gerçekleşmekte. Ne var ki en kötüsünün önüne geçmek için hala çok geç değil. Dolayısıyla büyük felakete karşı mücadeleyi somut önceliği haline getirmeyen, bunu ilan ve kabul etmeyen herhangi bir siyasi eylemin artık gözümüzde bir inandırıcılık taşımayacağını ilan ediyoruz. Yani inandırıcılığınız yok diyorlar. Evet. Macron başta olmak üzere. Gezegenin kurtarılmasını hala birinci hedefi haline getirmemiş olan ve bunu zorunlu saymayan bir hükümetin artık tarafımızdan ciddiye alınmayacağını ilan ediyoruz diyorlar. Siyasi ve lobilerden uzak seçenekler ve bu seçimlerin sonucunda potansiyel olarak halk nezdinde hiç de popüler olmayacak önlemler alınmasını öneriyoruz diyorlar. Popüler olmayacak bunlar ama bu bir ölüm kalım meselesi demişler. Özü itibariyle ikincil bir mesele olarak ele alınamaz. Pek çok başka mücadele de meşru. Ne var ki bunu kaybedersek eğer yürütülecek başka bir mücadele de kalmayacak. İşte bu kadar. Görüleceği üzere kısa, öz, net ve sert bir metin. Tam da gerektiği gibi. Yani Charles Aznavour'dan Elsa Zilberstein'e kadar 200 tanınmış sinemacı, müzisyen, fizikçi, felsefeci, düşünür, gazeteci, yazar ve oyuncu insanlık tarihindeki en büyük meydan okuma diye nitelendiriyorlar. Küresel iklim yıkımı tehlikesi karşısında politikacıları derhal ve sıkı şekilde harekete çağırmaya çalıştığı bildirinin orijinali budur. Le Monde'da çağrı nasıl bir yankı bulacak, halk topluluklarını ne kadar etkileyecek ve en önemlisi politikacıları üstlerine örtülmüş o ölü toprağından sıyrılıp serpilmiş nihayet harekete geçirmeyi başarabilecekler mi? Bunu bu cumartesiden başlayarak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dünyanın dört bir tarafındaki şeylerde. Evet, şimdi de biz de Türkiye'de yapılanları konuşmak üzere Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği'nden Anıl Karadağ'la bağlantıya gireceğiz birazdan bu meseleyi konuşmak üzere.
Evet, telefonu bağlanmaya çalışıyoruz şu anda. Hafta içerisinde zaten bu telefon görüşmelerini de yapmaya çalışacağız. Başladık. Alakır'a bağlandık dün. Alakır'a bağlandıktan hemen sonra da iklim için programında Efe Baysal'a bağlandık. Efe Baysal'la telefon görüşmesi üzerinden yaptığımız konuşmamızda neler yapıldığını hem dünyada hem de Türkiye'de neler yapılacağını da aynı şekilde aktarabilme fırsatı bulduk. Durum böyle. Biz de hafta sonu cumartesi günü gerçekleşecek olan iklim forumu, iklim konuşması ufak bir konferansla Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği çevre festivalinde olacağız. Orada da yoğun bir katılımın beklendiğinden de bahseden arkadaşlarımız var.
Evet, bu arada da yakınlarımızla da temasa geçtik. Fransa'da ve Almanya'da olup bitenleri takip etmeye de çalışacağız. Aynı zamanda tabii Kaliforniya, San Francisco başta olmak üzere bütün dünyadaki bu 350 org ve başka bütün iklim adaleti savaşçılarını ya da mücadelecilerinin neler yaptığını elden geldiği ölçüde yansıtmaya çalışacağız. Şimdi Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği'nden Anıl Karadağ'la bağlanıyoruz. Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Merhabalar.
Merhabalar.
Evet, sizin oralarda neler oluyor lütfen anlatır mısınız?
Kırklareli'nde neler oluyor? Kırklareli son zamanlarda Trakya bölgesiyle birlikte enerji üreticilerinin gözde bölgesi olmaya başladı. Zaten bir Hamitabat doğalgaz dönüşüm santralimiz var onun ortasında. Şimdi bir de buna şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki bir köye yeni bir termik santral kurma hayalleri var bazı girişimcilerin. Şu an gelen sıcak sürecimiz bu.
Kömürlü mü bu?
Tabii evet.
Evet, yani olabilecek en kirli fosil yakıtla yeni girişimler oluyor. Bütün dünyada da aslında canhıraş çığlıklar ve mücadeleler baş gösterirken İsveç'ten Kaliforniya'ya kadar böyle bir kömürde ısrar edilmesi de çok acayip bir durum. Ama bir mücadele de var değil mi orada?
Mücadele var. Hatta şöyle ki Trakya halkı toprakla çok iç içe olduğu için, üretimle çok iç içe olduğu için toprakla bağlarının kesilmesini sanki içgüdüsel olarak istemiyormuş gibi A'dan Z'ye herkes bu termik santrale karşı. Hatta şöyle ki bizim Istranca dağlarımız vardır. O dağlar da hatta bir de kuş gökyülü olmasına rağmen onlardır restler kurulmuş vaziyette her yerinde. Dağlara rest, ovaya termik santral, hatta bir ara İğneada ya da nükleer santral falan gibi bir ilmacı politika var enerji yatırımcıların. Halkın da buna yoğun bir tepkisi var. İçgüdüsel olarak da bir toprakla bağ olduğu için de bayağı sağlam bir karşı duruş gösteriliyor şu ana kadar.
Evet, bu şimdi bu cumartesi günü 8 Eylül'de bütün dünyada da iklim adaleti üzerine, yani bu çok yaklaşmakta olan ve büyük bir yıkımın eşiğinde olduğumuzu belirten küresel ısınma başta olmak üzere pek çok ekolojik yıkımın önlenebilmesi için derhal politikacıları da tedbir almaya çağıran bir gösteriler var. Sizin Kırklareli'nde böyle bir şeyiniz olacak mı 8 Eylül ile ilgili?
Evet. Biz iklim için ses ver diyeceğiz hep birlikte. Doğaya Dönüş Derneği gençlerin ağırlıklı olduğu bir dernek olduğu için hep beraber bir bisiklet turu yapmayı düşünüyoruz. Kırklareli merkezinde. Onun haricinde bağ bozumu, bizim 8-9'da bağ bozumu festivalimiz var. Orada da hem derneği tanıtacağız hem de iklim için ses ver eylemlerine biraz orada devam edeceğiz açıkçası. Fırsat bulduğumuz her noktada bunu dile getirmeye çalışacağız.
Sizinle nasıl, hangi yolda temas kurabilirler katılmak isteyenler için, bir e-mail adresi bir şey verebilir misiniz?
Bizim web sayfamız var, Facebook'umuz var, Instagram'ımız var, Twitter'ımız var. Doğaya Dönüş Derneği yazdıkları zaman zaten sadece biz çıkıyoruz ama hani doğayadönüşderneği.org üzerinden web sayfamıza erişebilirler. Twitter, Instagram, Facebook'tan da yayınlarımızı sürdürüyoruz. Oradan da bize herkes ulaşabilir.
Evet. Katılım bekliyor musunuz? Nasıl olacağını düşünüyorsunuz cumartesi?
Yani bakalım. Yani katılım tabii ki bekliyoruz ama hani şimdiden açıkçası hani şu kadar katılım bekliyoruz.
Yok, öyle onun için sormadım. Nasıl hava diye sadece.
Tabii ya, bir üyelerimizle birlikte bir şey olacağı için de hani biraz da yeni bir dernek olduğumuz için biz de merak ediyoruz bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız.
Evet.
Kolay gelsin.
Görüşmek
diyelim.
Üzere diyelim. Görüşmek o zaman. Üzere.
Haberlerinizi bekleriz ve buradan da konuşma fırsatımız olur tabii devam ettikçe.
Tamamdır, çok teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Anıl Karadağ'la konuştuk, Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği'nden. İklim için ses ver diye genel başlıkla adlandırılan bu cumartesi dünyanın dört bir tarafında başlayacak olan ve özellikle de Kaliforniya'da 10-12'sinde yoğunlaşacak olan bir iklim adaleti hareketinin Türkiye'de ayaklarında neler olup bittiği konusunda da çeşitli bağlantılarla devam ediyoruz bütün haftada yaptığımız gibi.
Evet. Bu haftanın da sonuna geliyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz George Jackson hikayesi üzerinden yapılmış olan şarkıyla beraber veda etmek istedik bugün size. Bob Dylan'ın yazdığı bir şarkıydı bu. Doğrudan hayatını anlatıyor. Ve George Jackson'ın ve uzun bir sürede sembol şarkılarından, simge şarkılarından birisi olarak geçiyor Kara Panterler Hareketi'nin.
Evet, onunla da bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
I woke up this morning, there were tears in my bed. They killed a man I really loved, I shot him through the head. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Sent him off to prison for a $70 rivalry. They closed the door behind him and they threw away the key. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. He wouldn't take shit from no one. He wouldn't bow down on deal. Authorities, they hated him because it was just too real. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. They cursed him as they watched him from above. But they were frightened of his power. They were scared of his love. Lord, Lord, so they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground. Some of us are prisoners, the rest of us are gods. Lord, Lord, they cut George Jackson down. Lord, Lord, they laid him in the ground.
Açık Gazete.